sizlerle birlikteyiz. Son haftalarda daha çok kişilik bozukluklarına bakmaktayız. Bu haftada antisosyal kişilik bozukluğu konumuz. Konu hakkında uzman görüşlerine başvuracağız, haber ve makalelere yer vereceğiz. Her hafta olduğu gibi film önerimiz olacak ve tabii ki harika iki müzik aramız olacak. Şimdi konunun içinde kaybolmadan önce ilk müzik aramızı verelim. Ve bu hafta Can Bonomo'dan iki şarkı dinleyelim. İlki geliyor Meczup. Radyo Şema dinleyicileri, FM 98 Radyo Şema'da Umut Engel Tanımaz programındasınız. Evet, programımızın başında söylediğimiz gibi bu hafta konumuz antisosyal kişilik bozukluğu. Şimdi konu hakkında bilgi sahibi olmak üzere psikiyatri uzmanı Doktor Hilmi Yazıcı'ya kulak verelim.
Antisosyal kişilik bozukluğu bizim fırtınalı kişilik bozukluğu dediğimiz bir kümedeki kişilik bozukluğudur ve bu kişilik bozukluğu içinde muzdarip olan insanlar insan ilişkilerinde, toplumsal düzende ve kendi yaşamlarını normal seviyede sürdürmekte çok zorlanırlar. Toplumun normlarına, düzenlerine karşı, başkalarının haklı çıkarlarına karşı agresif ve göz ardı eden bir tutum içinde olup sıkıntıyı taşıyamayıp bir an önce kendi rahatlamaları ve kendi menfaatleri için bir dizi davranış ve duygusal bozukluk içine girenler daha çok yıkıcı ve topluma ve bireylere zarar verici bir kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişilik bozukluğu erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla bir sıklıkta görülmekte. Ergenlikten erişkinlik yıllarına kadar uzanan bir süreklilik göstermesi gerekir bu tanıyı koyabilmemiz için. Çünkü dönem dönem şartların ve duygusal durum bozukluklarının ortaya çıkardığı yıkıcı davranışlar bu anlama gelmez. Çocukluk dönemlerinde tutarlı ve kendisini emniyette hissedecek bir sevgi objesinin olmaması ileride antisosyal kişilik bozukluğunun ortaya çıkması için bir risk faktörü oluşturabilmektedir. 40'lı yaşlardan sonra bu kişilik bozukluğunun fırtınalı ve yıkıcı etkisinin azaldığını biliyoruz ama sonuçta hayat boyu devam eden insan ilişkilerinde uzaklaşma ve sahte ve hakiki olmayan ilişkilerden ötürü de yalnızlığa doğru yol alan bir ilişki ve kişilik özellikleri kümesidir. Antisosyal kişilik bozukluğu bireyleri toplumdaki suç oranları bakımından büyük bir kümeyi teşkil etmektedir ama bu işin düzen yıkıcı özelliğinden başka duygusal özellikleri de vardır. Antisosyal kişilik bozukluğundaki bireyler daha çok vicdani açıdan bir yoksunluk tablosu içindedirler. Başkalarının duygularına, başkalarının gereksinimlerine karşı ilgisiz ve kendini ön plana çıkaran bir tutum içindedirler. Özellikle bu erken yaşlardan itibaren kendisini gösterebilir. Çocukluk dönemlerinde bazen hiperaktiviteyle, bazen davranış bozukluğu dediğimiz normlara, kurallara, başkaldırıyla kendisini gösterebilir. Ve antisosyal kişilik bozukluğu tablosundaki bireyler genelde insanları kandırmaya, kendi menfaatleri için çok kolay yalan söylemeye ve bunlarda bir kendi çıkarlarına doğru amaca ulaşmak için böyle bir sahte bir çekicilik, cazibe de kendisini gösterebilir. Bu insanlar toplumda çok sıkıntı yaratan insanlardır. Özellikle vicdani açıdan yoksun olmalarından ötürü işte gazetelerin 3. sayfasında gördüğümüz özellikle o işte suça eğilimli, başkalarına karşı akıl almaz derecede işte yıkıcı davranışların büyük bir kısmı antisosyal kişilik bozukluğundan muzdarip insanlardır. Antisosyal kişilik bozukluğunda bir başka önemli özellik de ilişkilerdir. Hayatlarındaki anlamlı insanlar da dahil olmak üzere bunun içinde aileden veya işte kendi eşleri, sevdikleri insanlardan, toplumdaki bütün insanlara kadar kullanıcı ve onları suistimal edici bir tutum içinde oldukları için genelde sevilmeyen ve ortamlarda olduğu zaman çok öfke çeken insanlardır. Ve bunu özellikle uzun yıllar içerisinde tekrarlayıcı bir şekilde yaptıkları zaman bu insanlar ciddi bakımdan bir sorun teşkil etmeye başlarlar. Ve onlardan kurtulmak, onlardan uzak durmak için insanlar ellerinden gelen çabayı sergileyebilirler. Antisosyal kişilik bozukluğu tüm psikiyatrik rahatsızlıkların içinde tedavisi en zor, belki de mümkün olmayan tablolardan bir tanesidir. Evet, durum çok umutsuz. Yani bu insanlar beyinsel olarak bir takım arızalar gösterdiği için yaptıkları davranışların kötü sonuçlarını kayıt edip hayatlarına bir değişikliği başlatamıyorlar. Ve bu insanlar suça çok eğilimliler. Bunun için bu rahatsızlıkta erken dönemlerde, eğer çocukluk dönemlerinde veya genç erişkinlik dönemlerinde ilk işaretler varsa çevresinin, onunla birlikte yaşayan insanların çok iyi bir bilgi alması ve duruma karşı nasıl bir tutum içinde olacaklarını bir uzmana danışarak belirlemeleri uygun olur. Antisosyal kişilik bozukluğuna eşlik eden diğer problemler varsa, ne bileyim işte depresyon gibi, madde kullanımı gibi, duygu durum rahatsızlıkları gibi tedavisi olabilecek durumlar varsa tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak ne yazık ki bu tür insanlar toplumda, her toplumda varlar. Yani gelişmiş ülkelerde, geri kalmış ülkelerde, her toplumda belli bir oranda varlar. Bunlar karşınıza çıktıkları zaman sizinle aynı düzeyde, aynı düzlemde meseleyi çözmediklerini bilmemiz gerekiyor. Yani onlar kavga ederken bile karşı tarafa verecekleri zararın ne boyutlarda olacağını düşünmeden kavga ediyorlar. Kendi çıkarlarını ve kendi sıkıntılarını gidermek için karşı tarafta ortaya çıkaracakları kayıpları hiç dikkate almadan davranıyorlar. Onun özellikle bu tür insanların tanınması çok önemli. Bu tür insanlar ne yazık ki özellikle kamu düzenini bozan ve suç teşkil eden sebeplerden ötürü hapishanede yaşayan insanların çok önemli bir kısmını da oluşturmaktadır. Bu kişilik bozukluğundaki insanların özellikleri, nitelikleri daha çok diğer insanlarla ilişkilerinde kendisini gösteriyor. Ve kendilerindeki o dürtüsellik, bizim ego güçleri dediğimiz hazzını erteleyememe, sıkıntıyı taşıyamama, birkaç hamlelik plan yapamama hayatla ilgili ve değişen şartlara yapıcı bir uyum gösterememeyle kendisini gösteren bir tablodur. Ve burada özellikle empati yoksunluğu vardır. Bu tür insanlar diğer insanların ihtiyaçlarını, içine girdikleri duygusal durumu gözetleyemez, algılayamaz ve dünyayı kendi eksen etrafında dönüyormuş gibi algılar. Antisosyal kişilik bozukluğu birçok diğer psikolojik rahatsızlıklarla beraber görülebilir. Bu tür insanların madde kullanma ve alkol bağımlısı olma ihtimalleri diğer toplum bireylerine göre biraz daha fazla. Ve bu insanlar özellikle çocukluk dönemlerinde de bir takım işaretler gösterebilmektedirler. Ancak kişilik bozukluğu tanısı çok nazik bir konu. Biz bu tanıyı koymadan önce mutlaka diğer insanlardan, çevresindeki anlamlı insanlardan bilgi almak zorundayız. Antisosyal kişilik bozukluğundaki en ilginç durumlardan bir tanesi, hani eskilerin tabiriyle bir psikopat cazibesi vardır. Bu insanlar kendi çıkarları için çok tatlı, çok kibar, çok çekici davrandıkları zamanlar da vardır ve çok aldatıcıdır. Yani bu bakımdan kandırmaya ve kullanmaya dönük olarak davranışlar sergilerler ve bu insanlar çok büyük öfke çekerler. Antisosyal kişilik bozukluğunda vicdani bir aygıt yoktur. Birey karşı tarafa acıma ve vicdan duygusunu geliştiremez. Olsa bile çok kısadır. Yapar bir şeyi, bir davranış içine girer. Ancak bu çok kısa bir üzüntü ve sıkıntı ortaya çıkar ve çok kısa bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.
Sevgili Radyo Şema dinleyicileri, FM 98 Radyo Şema'da Umut Engel Tanımaz programında antisosyal kişilik bozukluğu konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi konu hakkında bir makaleye yer veriyoruz. Antisosyal bireyler şiddet yanlısı oluyor. Antisosyal bireylerde şiddet kullanma eğilimi çok fazla görülüyor. Burada asıl çarpıcı nokta bu tarz kişilerin şiddeti bir hak arama yöntemi olarak görmeleri. Sosyal huzurluğun tırmandığı şu günlerde Medical Park Fatih Hastanesi'nden uzman psikolog Sinem Demir, "Kışkırtılırsak şiddete başvururuz" anlayışının antisosyal davranışlarla kendi hukukunu yaratmaya çalışan grupların oluşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Vicdani duyguların saf dışı kalacağı, zarar vermek için sürekli yeni sebepler bulunacağı kişi ve grup davranışların "kışkırtılırsan zarar vermek hakkındır" yaklaşımıyla bağdaştığını öne süren Demir şu yorumlarda bulundu. "Kışkırtılırsam şiddete başvururum" yaklaşımı her koşulda şiddeti doğurur. Zarar verme eğilimi özellikle sosyal duygusal eğitimlerinde namus, onur zedelenmesinde meşrudur anlayışıyla yetişen insanlarda daha fazladır. Ancak bu yaklaşım korunan bir onurla sonuçlanmaz. Şiddete yönelmek için sürekli onur kırıcı sebepler bulmak gibi bir kurban hissetme, saldırganlaşma döngüsüne yol açar. Kontrol odağını dış faktörler olarak belirlemek yerine kendi değer yargılarına dayanarak "ben kendime ve başkasına zarar vermem" gibi bir içsel kontrol odağı oluşturmak bu döngünün kırılmasının tek koşuludur. Aksi takdirde her zaman yeni şiddeti meşrulaştıran talepler devam eder. Kışkırtılmak için her zaman sebep bulunur. Şiddete dayanan hak-adalet arayışı, vicdani duyguları körelten, kurbanlar bulmak için kendisine sürekli sebepler üreten, hak aramayla antisosyalliğin birbirine karıştığı sonsuz bir memnuniyetsizlik haline yol açar. Böylesi bir arayışta adalet anlayışı ve vicdan duygusu çarpıklaşmıştır. Tek yönlü hale gelmiştir. Ilımlı duyguların yerini sürekli kendini yenileyen öfke, mutsuzluk, intikam duyguları alır. Çünkü böyle bir grup üyelerindeki kimlik duygusu şiddete endekslenmiştir. Kırılgandır ve sürekli çatırdayacaktır. Şiddetle varlığını, taleplerini gösteren grupların algılarında çarpıtmalar gözlenir. Kendilerinden olarak gördükleri kişi ve grupların yarattıkları haksızlıkları görmezden gelme, azımsama, bilgi çarpıtma eğilimleri vardır. Diğerleri olarak gördüklerinin yarattıkları ve kendi maruz kaldıkları haksızlıklara vicdani tepkiler verebilirler. Şiddete başvurmanın o kişinin veya grubun ebeveyn modeli tarafından onaylanması farklı şekillerde olabilir. Doğrudan şiddeti önermek, şiddetin eylemlerine karşı gelmemek, şiddeti istemiyoruz ama haklarını nasıl arasınlar, başka çareleri yok, sizin yüzünüzden oluyor içerikli yaklaşımlar sergilemek, bu yaklaşımlar şiddeti bir hak arama yolu olarak gören kişi ve grupları, şiddet yoluna gidersem bu benim suçum değil, hakkım olacak, suçlu onlar gibi bir mesaja götürür. O ideallere veya idollerine adanmışlıklarını ispat etmek için şiddetin dozunu artırırlar. Kendisini idol ilan eden liderlerse hem kendi emirerlerini hem de düşman olarak gördüklerini nesnelleştirirler. Tehdit, cana kastetme gibi yollarla var olmaya çalışan bir grupta diğeri olarak görülen bir nefret nesnesi olarak metalaştırılır. Bizden olarak görülense bu nefreti dışa dökme araçları, bedenleri olarak nesnelleştirilir. Bir mafya liderinin antisosyalliğini anlamak kolaydır. Belli idealleri, kutsal değerleri ve karşılanmamış aidiyet ihtiyacını şiddetin amaçları olarak öne sürerken lider olmuş kişi ise tüm o değerlerin mutlak koruyucusu ve sürdürücüsü olarak kutsal muamelesi görürken ölün, öldürün mesajındaki yıkıcılık, vicdani yoksunluk yani antisosyallik göz ardı edilir. Antisosyalliğin normalleştiği tüm gruplardaki ortak noktalar şunlardır. Başlangıçta her zaman şiddet için haklı gerekçeleri olduğunu düşünürler. Sonrasında ise şiddet için haklı gerekçeler yaratmak için de şiddete başvururlar. Vicdanları mutlaka tek yönlü olarak körelmiştir. Ancak sürekli vicdan, namus, onur gibi olgulardan söz ederler. Sürekli büyümek isterler. Kaosun aslında normal hak olduğunu ispat etmek için daha fazla yeni elemana ihtiyaçları vardır. Yıkıcı yollarla sorunları çözebilirsiniz. Hakkınızdır mesajıyla oluşan ve büyüyen bir harekete bir noktada durun dense bile mutlaka yeni şiddet grupları çıkar. Şiddete dayalı büyük gruplarda ortak bir nefret hedefi varken birlikte hareket etmeleri bir grup olarak birbirlerine bağlılık gösterebilirler. Eğer dışarıda ortak bir nefret hedefi kalmazsa kendi içlerinde bölünme yaşarlar. Birbirlerini nefret hedefi olarak görmeye başlarlar. Şiddetle var olma hali, idealler gibi yüksek düzeyde düşüncelere değil, yok etmekten haz alınan ve kontrol edilemeyen dürtülere hizmet eder. Bu şekilde dürtüsel yaşamaya alışmış kişi ve gruplar, dur, düşün, vicdanını devreye sok gibi mesajlara uzun süre direnirler. Evet sevgili Umut Engel Tanımaz dinleyicileri, şimdi antisosyallik ve şiddet bağlantısına yer vermişken aile içi şiddet boyutuyla ilgili bir makaleye daha yer verelim. Aile içi şiddet antisosyal bireylerde sık görülüyor. Aile içi şiddet, kısaca aile bireylerinden herhangi birisinin aile fertlerinden biri tarafından saldırıya uğraması olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet, fiziksel olabileceği gibi tespit edilmesi son derece zor olabilen sözel, duygusal, ekonomik şiddet eylemlerine kadar uzanabilmektedir. Bu olgunun genellikle alt sosyoekonomik kültürel toplumsal tabakalarda yaygın olduğu varsayımlarına karşılık son 20-30 yılda yapılan araştırmalara göre gelişmiş, modern ve kalkınmış toplumlarda da aile içi şiddetin yaygın olduğu saptanmıştır. Şiddetin erkek veya kadın tarafından uygulanabilirliği eşit olsa da %70-80 oranında erkeklerin aile içi şiddet uyguladığı bilinmektedir. Araştırmacılar, psikiyatrik kişilik bozuklukları içinde yer alan antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin aile içi şiddet vakalarındaki sayısının görmezden gelinemeyecek kadar çok olduğuna dikkat çekmektedirler. Bu kişilik bozukluğu kendini özellikle davranış alanında göstererek insanlar arası ilişkilerde, aile ve iş yaşamında parçalanmaya neden olabilen, hastadan çok topluma huzursuzluk veren, kronik ve tedavi edilemeyen sadece kişinin uyumunun geliştirebildiği bir rahatsızlıktır. Halk dilinde psikopat olarak adlandırılan bu kişiler sorumluluk duygusu taşımazlar. Tekrarlayan cezalara rağmen davranışlarında düzelme görülmez ve isteklerinin hemen yerine getirilmesini isterler. Bu durum kişinin kendisini yüceltmesine, menfaat teminine ve hemen doyurulmak istenen zevk gereksinimleri için diğer insanları kontrol etme çabasına yönelmiştir. Kendi davranışlarına karşı içgörüleri yoktur. Başkasının gözüyle kendilerini yargılayamazlar. Mesleki uygulama ve etkinliklerde genelde başarısızdırlar. Alkol kullanım bozukluğu da en çok bu kişilerde görülür. Antisosyaller sadakatsiz, saldırgan ve suç eğilimi yüksek olan bireylerdir. Nadiren ve çok hafif vicdan azabı duyarlar. Otorite ve topluma karşı isyankar bir tavır sergilerler. Ve mizaç değişimleri çok anidir. Suç işlemek ve suçun büyüklüğü övünç kaynağıdır. Bu kişilerde düzen ve topluma uyum yoktur. Her şeyi kendilerine göre bir şekle dönüştürme çabası belirgindir. Psikiyatrik tanı koyarken aşağıdaki maddelerden üçünün veya daha fazlasının olmasıyla birlikte 15 yaşından beri süregelen başkasının hakkını saymama ve haklarına saldırma örüntüsü dikkate alınır. 1. Tutuklanması için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli yasalara uygun toplumsal yaşantı biçimine ayak uyduramama. 2. Sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevk için başkalarını atlatma ile belirlenen dürüst olmayan tutum. 3. Dürtüsellik ve gelecekle ilgili tasarılar planlayamamak. 4. Yineleyen kavga, dövüşler ya da saldırılarla belirlenmiş sinirlilik ve saldırganlık. 5. Kendisi veya başkasının güvenliği konusunda umursamazlık. 6. Bir işi sürekli devam ettirememe veya mali sorumluluklarını tekrar tekrar yerine getirememe ile belirlenmiş sorumsuzluk duygusu. 7. Başka bir kimseye zarar verme, kötü davranma veya malını çalma hususunda umursamaz olmak yahut bu fiilleri kendine göre mantıklılaştırmakla belirlenen merhametsizlik. Kişi en az 18 yaşında olmalı ve 15 yaşından önce bu tip davranım bozuklukları izlenmiş olmalıdır. Halk arasında görülme sıklığı erkeklerde toplam nüfusun %3'ü ve kadınlarda %1'i olarak saptanmıştır. Sevgili Radyo Şema dinleyicileri, sırada çok önemli bir makale var sizinle paylaşmak istediğim, oldukça öğretici Profesör Doktor Bengi Semerci'nin makalesini aktarıyorum. Psikopatlar niçin çoğalıyor? "32 yaşındaki oğlu için gelen anne şikayet ediyor. Doğru dürüst okumadı. Ama okul bitti. Şimdi de iş beğenmiyor. Bulduğumuz işlere yorucu, bana yakışmaz. Bu paraya çalışılır mı?" gibi gerekçelerle gitmiyor. Bütün gün evde. Onu getir, bunu al şeklinde emirler veriyor. Yapmak istemediğimizde beni doğurdunuz, yapmak zorundasınız. Çocuğunuz değil miyim diyor. Direnirsek üstümüze yürümeye başlıyor. Artık korkuyoruz. Ne yapabiliriz? Bir başka anne benzer şeyleri henüz 16 yaşındaki oğlu için anlatıyor. Her sabah özel şoförün okula götürdüğü, haftalık harcaması asgari ücretten fazla olan, kredi kartı ile istediğini alabilen ve bunların az olduğunu, okulu nasılsa bitireceğini, babasının işinin onu beklediğini ve bu nedenle gençliğini çalışarak geçirmesinin anlamsız olduğunu söyleyen, sabahlara kadar barlarda gezen, kızdığı zaman kendisine küfreden, el kaldıran bir çocuk. Bir baba 14 yaşındaki çocuğunun kendisini yaraladığını ağlayarak anlatıyor ve benzer bir öyküyü aktarıyor. Hepsinin son cümlesi benzer. Doğduğundan beri bir dediğini iki etmedik. Koruduk, sevdik. Hiçbir şeyini eksik bırakmadık. Niçin böyle oldu? öğrencinin Jaguar marka arabası olur mu? Tartışmaları bu konuyu ele almamı zorunlu hale getirdi. Yazmadan önce tartışmaları bir kez daha gözden geçirdim. Tartışılan konu o öğrencinin Cumhurbaşkanı'na gitmesiymiş. Oysa tartışılması gereken konu çocukların kaç yaşında nelere sahip olmalarının daha doğru olduğu olmalıydı. Çünkü özel üniversitelerin park yerlerine girdiğiniz zaman göreceğiniz araba markaları tartışılan Jaguar'dan ucuz olmayacaktır. Aslında üniversitelere gitmeye ve arabalara bakmaya gerek yok. Sokaklardaki kafelerde gençlere, hatta genç bile sayılamayacak küçük çocuklara bakın. Sadece kıyafetlerini değil, ellerindeki cep telefonlarına, taşıdıkları çantalara ve en önemlisi konuşmalarına bir bakın. Ailesi varlıklı olan çocuk ve gencin bunlara hakkı var mı? Herhalde vardır. Zaten tartışılması gereken de bu değil. Tartışılması gereken çocuklara ve gençlere zamanı gelmeden alınan ve izin verilen davranışların onların gelişimine ve topluma nasıl zarar vereceği olmalıdır. Çevreye ve kendine zarar verici davranışların olması, herkesin kendisine borçlu olduğunu düşünen ve bu nedenle isteklerinin hemen ve eksiksiz yerine getirilmesini isteyen, yapılmadığı zaman saldırganlaşan, emek sarf etmeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen kişileri 18 yaşın altındalarsa davranım bozukluğuyla, üstünde ise antisosyal kişilik bozukluğuyla tanımlıyoruz. Yaygın olarak bilinen adıyla bu kişilere psikopat diyoruz. Son yıllarda bu sorunla ilgili başvurular giderek artıyor. Bu artışın en büyük nedeni çocuk yetiştirme biçimimizdir. Sorumsuz ve doyumsuz çocuk. Doğduğundan beri bir dediği iki edilmeyen, her istediğine kavuşan, isteğinin yaşıyla uyumlu olup olmadığına bakılmayan, emek sarf etmeden, değerini bilmeden alınanları, yapılanları hak görerek yetişen bir çocuğun, sorumluluk sahibi, doyumlu, çalışarak kazanmanın erdemine inanan, bir şeyleri elde etmek için emek sarf etmesi gerektiğini bilerek çalışan bir birey olmasını beklemek mümkün mü? Avrupalı ve Amerikalı aileleri çocuklarına bakmıyorlar, yazları çalışmalarını istiyorlar diye kötüleyenlerin düşüncelerini gözden geçirmesinde yarar var. Çocuklarımızı sevmekle onları doğru yetiştirmek arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olur. Yine daha önce yayımladığım geleceğin psikopatlarını yetiştirme yollarını tekrar yayımlıyorum. Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın. Bu şekilde o, herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır. Kötü sözler söylediği zaman gülün. Böylece o kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır. Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretmeyin. 21 yaşına gelince kendi kararlarını kendisi versin diye bekleyin. Yerde bıraktığı bir şey kaldırın. Kitaplarını, ayakkabılarını, kıyafetlerini. Onun için her şeyi siz yapın ki o bütün sorumluluklarını başkalarına yüklemeye alışsın. Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki aile bir gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin. Ona istediği kadar harçlık verin ki hiçbir zaman kendi parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin. Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin ki istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin. Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tutun ki onların hepsine karşı peşin hükümleri oluşsun. Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuzun bir gün suç işlerse kendisinden özür dileyin. Ama onu felaket dolu bir hayata hazırladığınız için kendinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Radyo Şuma dinleyicileri, şimdi bir müzik arası daha verelim. Sonrasında bu haftanın konusu olan antisosyal kişilik bozukluğuna bakmaya devam edeceğiz. Şimdi yine Can Bonomo'dan geliyor ikinci şarkımız, Love Me Back diyor.
Sink my ship and sail away. Oh, baby, don't shut me down. Give give me all the love I need and I'll be gone. I'm a lonely sailor drinking the night away. My ship is made from hope, she's searching for your bay. But you don't care. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na. A bit of rock and roll, baby, don't you crush my soul and make me fall. Oh, hey, hey, baby, love me back today. Don't you ever sink my ship and sail away. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na. Pirates, high seas, oceans, cannons and potions. A sailor's passion can always conquer the oceans. Sing with me, my children. Hop onto my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that, baby, don't you lie. Like me like I like you and say na na na na na na na.
Sevgili Radyo Şam'a dinleyicileri, Can Bonomo'dan ikinci şarkımızı dinledik birlikte, Love Me Back dedi. Şimdi bir haberle devam ediyor programımız. Eşini öldüren koca antisosyal kişilik bozukluğu çıktı. Adana'da boşanma davası açtığı için iki çocuk annesi eşini öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle dava açılan sanık kocanın antisosyal kişilik bozukluğu hastalığı olduğu ortaya çıktı. Adana'da boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi, 2 çocuk annesi, 22 yaşındaki Ezgi Köseoğlu'nu tabancayla başına 4 el ateş ederek öldüren 30 yaşındaki Mehmet Köseoğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün halası 39 yaşındaki Feride Kesici, "Sanık olaydan önce yeğenime bir defasında çocuklarımızı öldürdüm. Başka bir zaman da çocuklarımızı PKK'ya sattım," demişti. Olay günü yeğenim Ezgi beni telefonla aradı. "Hala, çocuklarımı bana verecekmiş, beni çağırdı. Beraber gidebilir miyiz?" dedi. Ben de müsait olmadığımı söyledim. "Tuzak kurmuştur, sen de gitme," dedim. "Sabah olsun, birlikte gideriz," dedim. Ama beni dinlemedi, dedi. Feride Kesici, "Bir defasında yeğenimin elmacık kemiğini kırmıştı. Bana olay öncesinde ceza ehliyeti olmadığına dair rapor aldığında maaşa bağlanacağını söyledi. Birini öldürürsem bir ay yatar çıkarım demişti," diye ifade verdi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını öldüren Ezgi Kesioğlu'nun babası Yılmaz Daş ise "sanık deliyim" diyerek yalan söylüyor. "Bizimle yaşayan kızımı benimle birlikte yaşamazsan ailene zarar veririm," diye tehdit ediyordu. 7 yaşındaki torunum cinayetten sonra elinde nüfus cüzdanıyla polis merkezinin önünde bulundu diye konuştu. Sanık Mehmet Köseoğlu duruşmada tanıkların konuşmasına müdahale ettiği için salondan çıkarıldı. Geçen celsede sadece mahkeme başkanının olduğu ortamda savunma yapıp yargılanmak istediğini söyleyen Köseoğlu, hazırlık aşamasında verdiği ifadesini de reddetmişti. Daha önce sevk edildiği hastanede akıl sağlığıyla ilgili yapılan muayenesinde antisosyal kişilik bozukluğu olduğu belirtilen sanığın suça karşı cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilmişti. Mahkeme heyeti geçen celsede sanığı akıl sağlığıyla ilgili yeniden rapor aldırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na sevk etti. Sanık hakkında düzenlenen rapor henüz mahkemeye gelmedi. Tabii. Dinleyicilerimiz böyleydi. Sevgili Umut Engel Tanımaz dinleyicileri, geçelim bu haftanın film önerisine. Bu hafta size önermek istediğimiz filmin adı The Art of Getting By. Yani aşk ödevi.
Have you worked, George?
No.
Why not?
Everything seemed meaningless, including the assignment, unfortunately.
Film, resim konusunda yetenekli ve ölümüne kaderci George'un sınıfından bir kız olan Sally ile geliştirdiği arkadaşlık etrafında dönüyor. George, ölüm fikrini kafasına takmış bir genç. Çocukluğunda